Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerimize başlarız. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun. Salat ve selam onun elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yoludur. Sevgili dinleyenler, bugünkü Kur'an'daki Şahsiyetler programında sizlerle birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy ile tanıştıktan sonra yaşadığı çileler ve bunun karşısında sürekli vahye doğru olan iştiyakı ve ama ardından vahyin bir süreliğine de olsa kesilmesi sonucunda Mekke kafirlerinin ona karşı yaptıkları saldırılar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bundan dolayı olan üzüntüsü, bu konular çerçevesinde inen Duha ve İnşirah suresi. Bunları konuşacağız sizlerle birlikte. Efendimiz Peygamberimiz, kendisine Allah'ın ayetleri Alak suresi olarak inmeye başladıktan sonra ve Müzzemmil'le, Müddessir'le ayağa kalkıp o ayetleri, o sözleri halkına, İnsanlara, kavmine anlatmaya başladıktan sonra kesintisiz bir tempo içine düşmüş ve böylece gece gündüz Rabbinin büyüklüğünü insanlara anlatmış, kıyametin mutlak manada geleceğini, bir hesap gününün olduğunu söyleyip durmuştu. Bu öyle bir iştah, öyle bir hareket, öyle bir tavır ki şu anda bizim bunu anlamamız, algılamamız biraz zor oluyor. Dünya meşakkatleri, dertleri, hevesleri, oyun ve eğlenceye dönüşmüş tüm arzu ve isteklerimiz ile bir yandan Müslüman olmaya çabalamamız, namazımız, orucumuz, Allah'ı birleme derdimiz, kitabın büyük olduğunu fark etmemiz ve bu ikisi arasında gidip gelen zihnimiz, nefsimiz. İnsan yüreği çoğu zaman böyle ikilemler yaşıyor. Yani bir yanda İyi Müslüman olma derdi taşıyoruz, evet. İslam'ın mutlak manada bana gerekli olduğunu biliyorum. Kur'an'ın ayetlerini öğrenmem gerektiğini kavruyorum. Ama öte yandan dünyanın zevkleri, oyun ve eğlencesi, bize sunulan tüm yalan dolan işler ve bunların arasına gidip gelen ben, kalbim, hayatım. Karar veremiyoruz, ne tarafta duracağımızı bilemiyoruz ve böylece şaşkınlık içerisinde bocalıyoruz çoğu kez. Ve fark ediyoruz ki o zaman mesele imanımızdaki kuvvetin azlığından kaynaklanıyor. Yani ben daha iman ettiğimde, daha sağlam, daha azimli, daha gayretli bir mümin olduğumda evet bunları aşacağım ve Kur'an'a olan inancım hepsine galebe çalacak, Allah'ın ayetlerinin sağlamlığına olan inancım hepsine galebe çalacak, üstün gelecek de o zaman kararlı bir mümin olarak ne yapacağım bileceğim. Ama çoğu kez başka şeylere olan imanımız üstün geliyor, başka dünyevi arzularımıza olan isteğimiz fazla geliyor ve böylece İslam, Kur'an, Allah yolunda mücadele kenara kalıyor, unutuluyor. O bakımdan hani kör bir adam, ama bir adama renk anlatmak ne kadar zordur ya da ömründe hiç falan meyveyi görmemiş birisine o meyveyi tanımlamak, onun lezzetini anlatmak ne kadar zordur. Hani şöyle tatma duyusu olmayan bir insana limonun nasıl bir tadı olduğunu anlatmaya çalışsak neyle anlatırız? Hangi kelime buna yeterli olabilir acaba? İşte Kur'an'ın şu anda önünde durduğumuz suresinin anlattığı konu da böylesi bir konu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahye o kadar aşina, o kadar alışık hale gelmiş ki 40 yaşına kadar peygamber olmadan önceki döneminde gerçekten Mekke'nin saygın, beyefendi bir insan olarak yaşamış, insanlara kötülük yapmamış, akrabaya eziyet etmemiş, iyilik yapmış, karısına, çoluk çocuğuna, kölesine, bütün insanlara yani söyleyebileceğimiz tüm insanlara düzgün davranmış, yalan söylememiş, emanetleri korumuş, putlara da tapmamış birisi idi zaten ama kendisine Allah'ın ayetleri gelmeye başladıktan sonra artık öyle bir ayete karşı, vahye karşı öyle bir susamışlığı var ki Efendimizin, habire onu bekliyor, gözü kulağı hep Cebrail'de, onun söyleyeceklerini tekrar etme derdinde, habire döndürüyor. Hatta öyle ki Allah-u Teala böyle yapma diye hatırlarsanız Ala suresinde onu durdurmuş. Biz sana okuyacağız ve sen unutmayacaksın demişti. Bu büyük bir vahye olan iştah, iştiyak ama biraz da tabii belki acemilik ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu kadar vahiy karşısında şöyle zihninin de bir dolması söz konusu oldu. İlk dönem için bu böyle. İşte belki bu ve buna benzer bir takım hikmetlerden dolayı Allah-u Teala vahyin bir süre gelmesini engelledi. Kesti, fetret dönemi diyebileceğimiz bir dönemde Allah'ın ayetleri gelmedi. Bir gün, birkaç gün, 3-5 gün, bir ay, 2 ay belki bir süre içerisinde ayetler gelmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir yapıya sahip ki gelen ayetleri, kendisine gelen vahiy bültenlerini hiç önünde durmaksızın hemen gidiyor, insanlara aktarıyor, söylüyor, anlatıyor idi. Belki bazı şeyleri ilk dönem gizlemiş ama bunlar ayet değildi. Yaptıklarını gizliyor, Müslüman olanları gizliyor belki. İslam'ın hangi şekilde, nerelerde nasıl yayıldığını belki gizliyor ama bunun dışında anlatacağı vahiy hiçbir zaman gizlemiyordu. Yani Allah'tan kendisine gelen vahiy bültenlerini, konularını kesinlikle ve kesinlikle mutlaka insanlara duyuruyordu. Hem de önüne kim gelirse, kiminle tanışma zemini varsa, kiminle karşılaşma ortamı bulduysa anlayabildiğimiz kadarıyla, kadın, kız, erkek, köle ya da patron, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf hangi tür insan olursa olsun Mekke şartlarında hepsine söylüyor, hepsine anlatmaya çalışıyor, hatta yabancılara bile söylüyordu. İşte bu noktada duyulmuştu onun neler söylediği, peygamber olduğu. Mekke bundan dolayı tedirgin, Mekkeliler bundan dolayı alay etmeye başlamış. Sonra müminler çoğaldıkça, iman edenleri fark ettikçe bir bir kendi kölelerinin, kendi çocuklarının da Müslümanların arasına girdiğini anlayınca uyanmaya, ayıkmaya ve bundan dolayı tedirgin olmaya ve böylece peygambere çeşitli eziyetlerde bulunmaya başladılar. Ne gibi mesela Müslümanların üzerine saldırdılar, onlara işkenceler başladı. Ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına pislik döküyorlar, diken atıyorlardı. Ebu Leheb bunu yapmıştı mesela. Ya da ona kahin diyorlar, sihirbaz diyorlar, sen bir adamsın diyorlar. Sen de bizim gibi yiyip içiyorsun diyorlar. Allah gökten bir melek göndermeli değil miydi diyorlar. Buna benzer iftiralar, sözler, tartışma grupları açıyorlar, sözler söylüyorlar, zihinleri bulandırmaya çalışıyorlardı. Bu noktada Mekke'de belki de şöyle bir 5 sınıf insandan bahsetmemiz mümkün olabilir. Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani 5 diyelim grup diyeceğiz. Bunun birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz gerçekten çok ciddi bir şekilde dinini insanlara anlatan, onların aydınlanmasını, cennete gitmesini, cehennemden korunmasını isteyen bir tavır ile kendisinin de tanımladığı şekilde onlar ateşe koşarken eteklerinden tutan bir tavır gösteriyor. Böylesi hem halkını çok seven, insanları çok seven, onları ateşten kurtarmak derdi taşıyan birisi ama bununla beraber merhametinden dolayı ayetleri engellemiyor. Hatta kendisi aleyhinde de olsa Kur'an'ı mutlaka açıklıyor, mutlaka insanlara söylüyor. Bunu da bileceğiz, göreceğiz. İşte bir tarafta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var. Sonra ona çok ciddi iman etmiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hemen yakınında bulunan sadık, sadakatli imanlılar var. Hazreti Ali gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Hatice gibi, Hazreti Zeyd gibi ilk dönem Müslümanlar var. Bunlar da aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi iman etmişler ve onun misyonunu aynı şekilde sahiplenmişler. Hatta kendileri de güçleri yettiği kadar insanlara ayetleri anlatıyorlar. Peygamberden duyduklarını halka söylemeye çabalıyorlar. Onlar da böyle bir misyona sahipler. Bir başka zümre var ki onlar da mümin, onlar da iman etmiş. Fakat onların imanı biraz sıkıntılı, muhalif ortamlarda bulunuyorlar. Ya hizmetçi, ya köle, ya da bir çocuk. Başka bir tarafta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyor, Müslümanları seviyor, cennete gitmek istiyor, cehennemden korkuyor, imanı anlamış, putları reddetmiş, kafirlerin yaşantı tarzlarına uzak kalmaya karar vermiş, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah çizgisini aşmış ama bununla beraber yüreğinde bazı şeyler hala sıkıntılı günahlar var. İman noktasında değilse bile günahları, cahiliyeden, evvelki yaşantısından gelen bir takım kötülükleri tam manasıyla bırakamamış belki. Bundan dolayı da Allah-u Teala gelen her ayetinde onları da teşvik ediyor. Onlar da bu yöne doğru kalplerini sağlamlaştıran ifadelerle yüreklerine imanın tam oturmasını Allah-u Teala kitabı ile birlikte öğretiyor onlara, temizliyor, arındırıyor onları. Bu aşama da hep devam ediyor. Çünkü Müslümanlar böyle bugün bizim anladığımız manasıyla Kur'an'ın tamamına muhatap değillerdi o an. Çünkü daha kitap tamamlanmamış. Bir uzun dönem ayetler inmeye devam edecek. İşte böyle bir dönemde Müslümanların bir kısmı Allah'tan gelen vahye hemen boyun eğmişler. Ama belki diğer bir kısmı da, bunda belki diye söyleyelim, sadece şöyle düşünür, hayal kurmaya çalışıyoruz, o dönemi anlamaya çalışıyoruz. İşte bir kısmı da belki bir takım problemleri olsa da imanları var, cesaretleri çok, yürekli Müslümanlar. Fakat bulundukları ortamın pislikleri de üzerlerinden daha tam manasıyla sıyrılıp gitmiş değil. Ayetler indikçe onları sıyırıyor. Kur'an onlara geldikçe damla damla onların kirlerini temizliyor. Önemli olan o zaman bugün için biz de Allah'ın kitabına tam manasıyla evet deyip kitapla arınmaya devam etmektir. Belki üzerimizde bir takım kirler ve pislikler kalabilir ama ben ayetlerle yıkanmaya devam ettikten sonra mutlaka Rabbim beni temizleyecek ve arındıracak. Beni kirli bir şekilde mezara göndermeyecektir. Kitapla beraberliğim yeter ki devam etsin. O bakımdan çalışayım, o derdi taşıyayım, o yeterli galiba. Bir başka sınıf ise küfründe inatkar, küfrün elebaşı düzeyinde olanlar. Yani Ebu Cehiller, yani Ebu Lehebler, Ebu Süfyanlar o dönem için söyleyelim. Mekke'nin ana temsilcileri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı için tam düzen kuranlar. Ve bunlar var bir tarafta, bir de kafirlerin işte normal kısmı, yani öyle mücadele edecek güçleri yok, akılları da bu işe basacak düzeyde değil, cahil zümreler, sadece büyükleri böyle dediği için onlar da küfrediyor, büyükleri sövdüğü için onlar da sövüyor, Ebu Cehil bağırdığı için onlar da bağırıyor veya bağırttığı için bağırıyorlar, para verip bağırtıyor, para verip savaştırıyor, para verip diken attırıyor, işte böyle zavallılar, dümen suyuna uymuş, büyük kafirlerin dümen suyuna uymuş, ezilmiş sınıf, gariban sınıf ama onların bu yaptıkları da mazeret değil. Çünkü cehennemde her ikisi beraber yanacak. Kur'an'dan da bunu öğreniyoruz. İşte böylesi bir zümreler içerisinde Allah-u Teala ayetlerini gönderdiğinde sanki bu beş sınıfa da hitap ediyor. Beş sınıfa da sözünü söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme devam et, sabret. Bu din senin, sen ayakta duracaksın ve bu dini insanlara aktaracaksın. Görev senin üzerinde, ciddi ol, devamlı ol. Bak şunun gibi ol, şunun gibi olma diye Allah-u Teala sürekli peygamberini destekliyor, uyarıyor. Ayetlerin bir kısmı ona iniyor. Bir kısmı yani... Bir kısmı derken ayetin bizzat kendisinin manasından bir bölüm sanki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Bir bölüm Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmiş, onu takip eden, onunla birlikte olan müminlerin hem sadakatlilerine hem sağlam kesin inançlarına hem de onlarla birlikte iman etmiş ama belki bir takım kirler bulunan tüm müminlere de Allah-u Teala hitap ediyor ve onların da derece ve düzeylerini Kur'an ayetleriyle yükseltiyor ve arındırıyor, temizliyor. Bir başka yönden ise kalbinde problem olanlara Allah-u Teala diyor ki bak gelin artık anlayın, bakın Müslüman olun, kurtulacaksınız mesajı var. Küfredenlere de eğer böyle devam ederseniz geberecek, mahvolacak, cehennemin dibini boylayacak, aynı Semud gibi olacak, aynı Nuh'un kavmi gibi olacak ve mahvolacaksınız. Öyleyse yol yakınken dönün mesajı sürekli verilmekte. İşte böylesi Kur'an hitapları her bir ayette, her bir ayet bölümünde, her bir surede tekrar tekrar söyleniyor. Yeniden hatırlatılıyor. Bir o taraftan bir bu taraftan mesele izah ediliyor Allah tarafından. Rahmet kuşatıyor Mekke'yi. Her ne kadar bu rahmet bazılarının küfrünü ortaya çıkartmış olsa da, evet rahmet böyledir zaten. Müminlerin imanı artıyor, kafirlerin küfrü artıyor ve böylece cehenneme gidecek tam belli oluyor, cennete gidecek tam belli oluyor. Bu noktada vahiy kaçınılmaz, hep beklenen şey oluyor. Mekke'nin gündeminde hep ayet bekleniyor. Bugün ne bekleniyor bizde? Bizim evimizde her akşam ne bekleniyor? Bizim evimizde her gündüz ne bekleniyor? Bizim sokaklarımıza, caddelerimize insanlar neyi bekliyorlar? Hangi haberi bekliyorlar? Hangi haberler, gündem maddeleri bomba gibi düşüyor şehrin bulvarlarına ya da insanların zihinlerine ve kulaklarına? Kur'an'dan hangi ayeti düşürebiliyoruz zihnimize, yüreğimize? bugün hangi maddesinin için çok daha önemli? Evet, Kur'an okumaya devam edeceğiz. Buna mecburuz. Kur'an'la beraber olmaya mecburuz. Çünkü kurtuluş, çünkü adam gibi bir cennete gidiş ancak böylece mümkün olabilecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından öğrenebildiğimiz de bu. Başka bir yol, başka bir çıkış varsa herkes söylesin nereye gidebileceğimiz. Söylesin nasıl gidilecekse çıkalım ve kurtulalım, mümince bir hayatı bulalım. Öyleyse Kur'an'dan başka kapı yoksa, Kur'an'dan başka tünel yoksa yapacağımız bu. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la birlikteliği o kadar yoğun, o kadar hoş, müminler o kadar bağlısı olmuşlar ki Kur'an'ın gelmediği, vahyin inmediği gün tedirginlik duyuyorlar. Öyle alışmışlar, öyle beklenti içindeler ki biz bunu anlamıyoruz. Hani insan sevdiğinden bir gün ayrıldığında yüreği paramparça olur, dilik dilik olur. Bunu anlayabiliriz belki. Anasını kaybetmiş bir çocuk belki yüreği dilik dilik olur, anlar, kavrar bunu ama Kur'an'dan ayrılığı nasıl kavrar? Ya da özellikler ve örnekler çoğaltabiliriz. Biz ayrılıkları biliyoruz ama Kur'an'dan ayrı olmanın acısını anlama gücünden bile uzaklaşmış durumdayız. Kur'ansız geçen dakikaların, günlerin, saatlerin ne kadar aslında kötü olduğunun farkında bile olmak yetisinden uzağa düşmüşüz. Allah bizi affetsin, Rabbim bizi acısın ve kitapla beraber olmanın zevkini, kitapla beraber olmanın coşkusunu bize nasip etsin inşallah. Bu kitaba olan ihtiyacımızın ne kadar önemli olduğunu bize öğretsin de buna iştah duyalım, ihtiyaç duyalım. Öyleyse hani merhemi olsa kelin başına sürecek derler ya, ben ne anlatayım size, ben şimdi ne söyleyeyim, yani vadduhayı nasıl anlatayım? Ayrılmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir dönem vahiyden. Vahiy gelmiyor. Kur'an ayetleri gelmez olmuş, Allah vahiyini Cebrail'i göndermez olmuş bir dönem. Mekkeliler alay etmeye başlamışlar ufaktan ufaktan. No demişler. Gelmiyor senin şeytanın. Hani onlar öyle diyor ya. Gelmiyor. Aslında onlar da merak ediyorlar. Yeni madde ne acaba diye. Niye gelmiyor diye onlar da merak ediyorlar. Öyle alışmışlar ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine onlar da beklenti içindeler sanki. Ve alay ederlerken aslında kendi meraklarını da dillendirmiş oluyorlar. Efendimiz üzgün. Acaba yapamadım mı? Olmadı mı? Bu peygamberliği beceremedim mi ki? Yoksa beğenilmedim mi? Bu görev benden alındı mı? Hayret! Bu nasıl bir duruş? Bu nasıl bir sorumluluk? Bu nasıl bir dertlenme çeşidi böyle? Niçin bizde bu dert olmaz? Bir yıldır okumaz adam. İki yıldır okumaz. Oysa bir zamanlar Kur'an okumuştur. Meali bitirmiştir. Falan falan tefsirlere de bakmıştır. Ama artık şimdi yetmemiştir ona. Başka işler bulmuştur kendine. Açmıştır kitap yerine bilgisayarını, açmıştır televizyonunu veya arabasının kontağını, işinin kapısının dükkanını. Evet hayattır, mecbur bunlarla da uğraşılacaktır belki ama kitap neden kapatılır? Kitapla ilgi neden kesilir? Neden anlatılmaz ve anlanmaz bu kitap? İşte böyle, bırakmıştır insanlar ve böyle bir dertleri de yoktur. Allah beni terk etti, beni bıraktı, benimle ilgilenmiyor demez belki. Böyle bir derdi de olmaz. Çünkü o zaten Allah-u Teala'ya terk edivermiş. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmekten uzak bir dünyaya düşmüştür. Ve kitapla da bir alakası kalmamıştır. Müminler, hepimizin derdini dillendirmeye çalışıyorum. Belki ifadelerimde yanlışlık, belki ifadelerimde sertlik ya da beceriksizlik olabilir. Ama anlatmaya çalıştığım şeyi herhalde hep anlıyoruz ve kavruyoruz. Kitapsız günlerimiz geçiyor, kitapsız aylarımız geçiyor, kitapsız, Kur'ansız yıllarımız geçiyor ve fakat biz dertlenmiyoruz. Böyle bir gayretimiz olmuyor. Allah demiyoruz, acaba demiyoruz, Rabbim bu kitabı alır da benden başkasına verir mi? Bu kitabın sorumluluğunu, bu kitabın güzelliğini bir başka mümin üzerine yükler. Tamam yüklesin ama ya ben de, bana da yüklese, ben de yüklenmiş olsaydım, ben de bu kitapla şereflenmiş olsaydım. Çünkü bu Kur'an şerefli bir kitaptır, bununla benim şerefim yücelecek. Böyle bir dert oluşmuyor. İşte o zaman tekrar anlamaya çalışalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadıklarını. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir dönem vahiy gelmedi. Tekrarlıyoruz. Ve derken Mekkelilerin bu şekilde alayları da çoğaldı. Resulullah üzgün, gerçekten sıkıntılı ve ondan sonra gelen ayetleri görüyoruz. Allah-u Teala seslendi ona. Cebrail vahiy getirdi. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bizzat böyle eğitmeye, bizzat ona moral vermeye, bizzat onun bu şekilde kalbinde oluşmuş olan sıkıntıları gidermeye gelen 3 tane sure biliyorum. Bunlardan birincisi Duha suresi, ikincisi İnşirah suresi, bir diğeri de Kevser suresi. Kur'an'ın birçok ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle morallerle dolu belki ama sure planında bu üçünü hatırlıyorum ben. İşte bu üç sureyi de ikisini bugün sizlerle paylaşacağız inşallah. Rabbimizin ne dediğini anlamaya çalışacağız. وَالْضُحَى وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَى. Kuşluk vaktine andolsun, sabahın şu ilk vakitlerine, güneşin ışınlarının, ışıklarının en diri olduğu, günün en yeni olduğu, daha eskitilmemiş yüze sahip olduğu vakte andolsun, yemin olsun. Yeminle başlıyor Rabbimiz. Gerçekten ifadeler çok ciddi ve zamanın bir bölümüne yemin ederek, hem de günün en neşeli, günün en cıvıl cıvıl ve bayram sabahlarının olduğu vakte Allah-u Teala yemin ediyor. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi Musa peygamber de Firavun'un adamlarını, sihirbazları böyle bir kuşluk vaktinde yenmiş, işini bitirmişti onların. Ve onlar da müminliği tercih etmişlerdi ve Firavun aslında helak olmuş, yok olmuştu, ezilmiş, küçülmüş ve ondan sonra zaten bir daha kazanamamıştı. O vakit kuşluk vaktiydi. Yani Firavun'un da yenildiği vakitti o vakit. İşte Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme özellikle o vakti işaretle başlıyor. وَالْضُحَى kuşluk vaktine and olsun. وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى ve kararan ve iyice karanlığı koyulaşan, bundan dolayı da sabaha doğru dönen, yani sabahın en yakın olduğu vakte yaklaşan geceye, gecenin en kara olduğu vakit sabahın yaklaştığı vakit imiş, işte o vakte de yemin olsun. Sonuç مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَى. Rabbin seni terk etmedi, darılmadı da sana. Allah'a ısmarladık diyoruz ya hani böyle veda ederken, yani Rabbin seni bırakıp terk edip gitmedi, sen beceremedin diye, olmadı, yapamadın diye darılmadı da, eleştirmedi, köşeye koymadı, atmadı, işten çıkartmadı da seni. Böyle bir şey yok. Rabbin sana darılmadı, seni terk etmedi, seni bırakmadı da. Nasıl gündüz olduğunda İnsan der mi? Ah gündüz geldi. Artık gece gelmez. Bugün hep böyle devam eder. Ne zaman uyuyacağız ya? Hani der ya bazen insanlar akşam olsa da bir yatsak diye. İşte gündüz gelince gece gelmez diye bir şey yok. Mutlak gelir. Ya da gece olduğunda gece geldi artık. Sabah ne mümkün? Gelmez demez insan. İkisi birbirini takip eder. Gece geldiyse gündüz gelecektir bir süre sonra. Mutlaka gecenin geçmesi gereken bir vakit vardır. Sonra gündüz gelir. Gündüz gelince de hep öyle sürmez gündüz. O da evrelerden geçer, geceyi çağırır ve gece gelir ardından. Zulüm hep devam etmez. Mutlak aydınlık gelir, aydınlık hep devam etmez. Eşyanın, Allah-u Teala'nın koyduğu tabiat budur. Sünnetullah budur. Gündüz, yani aydınlık, yani Müslümanca yaşantı da bazen kesilebilir ve karanlıklar, zulümat gelebilir. İşte bu da böyle bir sünnettir. Kitap vahiyin gelişi de böyle. Hep gelecek değil, bazen kesilecek, bir gün hep kesilecektir. İşte dolayısıyla gece geldiğinde gündüz gelmez deme, gündüz geldiğinde gece gelmez deme, yani Allah seni terk etmiyor. Gece gündüz hep seninle beraber. Gece Müzzemmil'i emretti, değil mi? Müzzemmil'le kumil leyl dedi. Gündüz ise yine Müddessir'le emretti. Kum feenzir, kalk uyar dedi. Gecenin ve gündüzün Rabbi olan Allah, sana gece gündüz seslenen Allah seni terk etmedi, seni bırakmadı. O sana şah damarından daha yakın, o senin hemen yanında olan. Öyleyse Allah seni terk etmediyse meraklanma. وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى. Bugünden daha hayırlı olacak yarın, bu dünyadan daha iyi olacak öte dünya. Ahiret, mutlak manada senin kazançlı olacağın yer, sana makam mahmudun verileceği nokta orası ahiret. Ama dünyada da Allah-u Teala belki şunu söylüyor, yarın bugünden daha iyi olacak. Eğer Kur'an'la beraber olursan, vahiyle birlikteliğin devam ederse, mutlak olarak sen daha iyi bir hayat yaşayacaksın. Bugünden daha iyi olur Kur'an'la yürüdüğün zaman, yollar daha güzel aşılır. Çünkü bugün iki ayet bilen mümin, yarın üç ayet bildiğinde daha şerefli bir noktadadır. Daha iyi bir bakış açısı yakalamış ve bundan dolayı daha hayırlı bir yerdedir. Müminin bir günü bir güne eşit değil, o hep iyiliğe doğru koşturmakta. Bazen ayağı sürçebilir, bazen takılıp düşebilir, bazen günaha bir kayışı olabilir. Ama öyle tövbe eder ki mümin, tekrar fırlar ve eski yerinden daha iyiyi bulur. İşte müminin yürüyüşü hep hayra, hep iyiliğe doğrudur. Öyleyse وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana verecek ve sen memnun olacaksın. Allah sana verecek dünyada ve ahirette. Dünyada zaferler verecek. Dünyada başarılar verecek. Dünyada alacaksın nimetlerin neyi varsa Allah'ın vaat ettikleri var çünkü. Ama öte dünyada da Allah sana cennet verecek ve sen memnun olacaksın. Memnunluk ötesi bir cenneti yakalayacak. Rabbinin nimetleri habire gelecek ve sen tamam diyeceksin. Ya Rabbi memnunum, memnunum. İşte böyle. Allah sana vermedi mi zaten daha evvel? Bir düşün kendi öz hayatını. Elem yecid ki yetimen feeve. Sen yetimdin. Hani ne annen vardı ne baban. Baban zaten sen daha doğmadan vefat etmiş. Annen de doğduktan bir süre sonra evet ölmüş. Ve sen yeryüzünde dedenle kalmışken o da gitmiş. Sonra amcanın yanında yaşamış bir yetim idin. Ama Allah seni öyle barındırdı ki hiçbir kötülük sana bulaşmadı. Hiçbir zalimin zulmü, Mekkelilerin hiçbir zulmü sana ulaşmadı. Allah seni barındırdı, korudu. وَوَجَدَكَ دَالًا فَهَدَى Ne yol bilirdin, ne iz, ne yöntem bilirdin. Ailen yoktu ki adab öğrenesin. Ama Allah-u Teala sana hayatın içerisinde en efendiliği verdi. Mekke'nin en efendi insanı olduğun vahiyden önce bile ve sonra vahiyle yol verdi. Nereye gideceğini, nasıl ne yapacağını her şeyi öğreten Allah olmadı mı? Sen yol iz bilmiyordun. Kurtuluşun ne tarafta olduğunu bilmiyordun. Bu insanlar ne şekilde kurtaracağını da bilmiyordun ama Allah sana cennete giden yolu öğretti. Cennete nasıl gidileceğini, böyle bir kötü ve çirkef hayat içerisinden hayırlı ve bereketli bir hayata nasıl ulaşacağını Allah sana öğretti. Öyle değil mi? وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَى Fukara idin. Bir şeyin yok idi. Babadan bir şey kalmadı. Anneden bir miras kalmadı. Dededen bir şey kalmadı sana. Sen fakirdin ama Allah-u Teala sana öyle şeyler verdi, öyle imkanlar nasip etti ki sen zenginledin. Bir zamanlar kendin bakılır bir çocuk iken yanına Hazreti Ali'yi aldın, Zeyd'i aldın, onlara bakmaya başladın, onları da büyüttün, onlara da yedirdin Allah'ın sana yedirdiklerinden ve sen zengin oldun. Ya da sen gerçekten fakirlik dönemi yaşamışken Allah-u Teala'nın vahiyle birlikte bereketli günler seni buldu. Öyleyse. Şimdi müminler kendi öz hayatımızı biz de gözden geçirelim. Bugüne kadar vahiysiz olmuş olabiliriz. Bugüne kadar Allah-u Teala'yı sanki gücendirmişçesine, sanki darıltmışçasına, sanki onu bırakıp terk edip gitmişçesine bir hayatımız olmuş olabilir. Bugünden tezi yok. Şu andan itibaren Rabbim affet, Allah'ım bizi bağışla, sana döndük. Sana yalvarıyoruz, sana yakarıyoruz. Allah'ım sana yakın olmak istiyoruz, kitabına yakın olmak istiyoruz, peygamberine yakın olmak istiyoruz diyen müminler, evet böyle olalım, o müminlerden olalım, biz de yakınlaşalım ve bilelim ki bu yakınlığımız sonrasında kitapla beraberliğimizden sonra Allah bizi zaten terk etmemişti. Allah zaten bizim durumumuzu biliyor. Allah-u Teala zaten kitabını göndermişti. Öyleyse mümin olarak eğer buna yanaştığımızda Rabbimiz bize verecek de verecek ve memnun olacağız. Dünyada mutluluklar, saadetler, sıkıntılardan kurtuluş ve huzur verecek ve bununla birlikte ahirette cennet verecek. Mutlaka bu böyle. Bugünden daha iyi olacak. Yarınımız eğer kitapla beraberliğimiz olursa, çünkü öyle olmadı mı? Berbat yaşadığımız halde, pek de rezil bir hayatımız olduğu halde Allah bakın nasıl barındırmış, nasıl buralara kadar getirmiş, bu yaşa kadar gelmişiz, neler neler yaşamışız. Hani insanlarla konuştuğumda söylüyorlar, benim hayatım roman diyorlar. Neler neler yaşadım, bir anlasam kitap dolar falan diyorlar. Tüm bunların içerisinde Allah-u Teala'nın onları nasıl koruduğunu görse insanlar anlarlar aslında. Bugüne kadar onlar nasıl gelmişler buraya? Hep Allah'ın korumasında. Öyleyse sorarım sizlere, ey dinleyenler, ey ben kendime soruyorum zaten, Allah seni evet korumadı mı? Allah sana yol vermedi mi? Ne tarafa gideceğini öğretmedi mi? Öğrendik işte bak cennete giden yolun Kur'an'dan geçtiğini öğreniyoruz mesela. Bunu kim öğrenebilir? Şu anda beni dinleyenler daha evvel de bilmiş olsalar bu gerçeği bir daha bilsinler. Allah söylüyor ki kurtuluş bu noktada. Evet bunu öğrendik. İşte Allah bizi yol verdi. Sapıklıktan kurtardı. Yanlış yoldan kurtardı. Kur'an'la beraber olursam kurtulacağım. Bunu anladım. Ve Allah evet bizi doyurdu. Bizi yedirdi. Bizi içirdi. Bize imkan verdi. Kiminkini şöyle doyurdu, kiminkini böyle doyurdu ama neticede doyurdu. Evet, böyle bunlar verildikten sonra Allah-u Teala'nın bir takım istekleri var. Nedir o istekler? Onlar üç tane. فَاَمَّلْ yetim. Sen yetimdin ya, işte şimdi yetimi görünce, yetimle beraber olunca فَلَا تَخَارْ Ona kötülük yapma, yetime kahretme, üzme onu, kötü davranma, ezme onu, şahsiyetini yok etme onun. Yetimleri korumak gerekiyor. وَاَمَّسَا اِلَى فَلَا تَنْهَارْ Ya da isteyen, dilenen, problemi olan, meselesiyle sana gelen, isteklerde bulunan kimseyi de azarlama, çıkışma, fela tenhar, kovma onu, kötü davranma, ağzını bozma, laf söyleme. Ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis, ve Rabbinin sana verdiği nimeti, yani şu kitap nimetini, şu Kur'an nimetini, şu Kur'an'la beraber gelmiş olan hikmeti anlat. Rabbinin tüm nimetlerini insanlara söyle, aktar, cennete giden yolu anlatan kitabın nimetlerini insanlara sun. Fehaddis, son nefesine kadar anlat, söyle, konuş, ifade et, halinle, dilinle söyle, söyle. Üç şey istiyor Allah-u Teala bizden. Yetimi bir kere korumamızı istiyor. Yetimlere güzel davranmamızı istiyor. Kısaca söylemiştik ya, başta yetim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sembol olarak anlar isek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kovma, yani Resulün sünnetine sahip çık, onu barındır, onunla beraber ol, onu öğren. Ya da tam manasıyla yetim, yani babası olmayan kimseyi ise onu koru. Muhtaç çünkü o. Korumaya muhtaçsa ona daha bir önem ver. Ona daha bir eğit. Sadece hani onu şımart manasında değil. Ona merhametin, onunla beraberliğin güzel olsun. Onu koru, kolla. İyi olması için çabala. Rabbe güzel kul olabilmesi için hakkını yeme onun. Düzgün davran onlara. Ya da babasız gibi olanlar var. Babalar var ama babayı görmüyor. Babası onu İslam üzere eğitmiyor. Kendisi olsa zaten babada öğretecek belki çocuğuna. Ama babada yok ki çocuğuna. Baba da yetim, çocuk da yetim. İşte onu da koru, onu da kolla, onlara da iyi davran. Yani bu toplumun yetimlerine, bu toplumun İslamsız yaşayan tüm fertlerine iyi davran. Mümin olarak güzelce yaklaş onlara ve hakkı hakikati söylemeye çalış. Koru, kolla. Allah çünkü seni nasıl korudu, nasıl sana öğrettiyse sen de onlara öğret. Ve etrafında birçok problemi olan var, derdi olan var, kadından dertli, kocadan dertli, çocuktan dertli, çocuksuzluktan dertli, babadan dertli, anadan dertli, babasızlıktan dertli, anasızlıktan dertli, yani varlıktan dertli, yokluktan dertli, sıkıntısı olan, fakirliği olan, derdi olan, çalıştığı halde parası olmayan birçok gariban var, problemi olan, istekleri olan ama yerine getirememiş birçok kimse var, ne isteyeceğini bilmeyenler var, belki istemeyi bile bilemeyen ama aslında muhtaç olanlar var. İşte onlara da iyi davran. Onlara kötü söz söyleme, aşağılama onları. Yakın dur, isteklerini karşılamaya çalış. Bilebildiğin, becerebildiğin kadar. Bazen kulak ver, bazen yürek ver, bazen dilinle bir şeyler söyle, bazen gözünle sevgi ışığı yolla, bazen elinle, evet, alnını, saçlarını şöyle bir geriye tara, yetimin hani öyle yapılırdı ya. İşte yapabildiğin kadarıyla tüm bu insanlara karşı iyi davran. Çünkü Allah'a kulluk, insanlara güzel davranmak, insanlara iyi davranmaktan geçiyor. Rabbimiz böylesi bir kulluktan memnun oluyor. Ama tüm bunların ötesinde Rabbinin nimetini anlat. Rabbinin kitabını söyle insanlara. Sadece ekmek vermekle, aş vermekle ya da doyuru vermekle, onların sırtına bir cepken giydirmekle, ilaç tedavisi yapıvermekle olmayacak bu iş. Onlarsız da olmaz. Onları da yapmaya çalışacak Müslümanlar. Ama mutlaka ve mutlaka onların özellikle aç olan yeri kalpleridir. Midesi insan aç olur bazen ama asıl kalbi açtır, kafası açtır. İşte oralara kitap girmeli, iman girmeli. Bu bakımdan anlat, Rabbinin nimetini söyle, onu anlat, onu söyle, onu anlat. Evet, sürekli bu isteniyor. Ömrün sonuna kadar, son nefese kadar demiş alimler. Böyle bir espri yakalamışlar bu. Fehaddis kelimesinin sonundaki pertek se diyoruz ya, o se'nin çıkış tarzından sonuca kadar, son nefese kadar Allah'ın dinini haykır, onu söyle, onu anlat, onu aktar diye anlamışlar. Evet sevgili dinleyenler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetler geldi. Ona geçmişini hatırlattı, ne yapacağını tekrar söyledi. Allah onu terk etmemiş, bu iş devam edecekti. Ama belki hala tam olmayan şeyler oldu. Hala kalbinde bir takım sıkıntılar var. Hala şöyle morali tam yerine gelmemişken Allah-u Teala bir sure daha gönderiyor. Bir moral daha, bir takviye daha, Şerh suresi ya da İnşirah suresi, kalbinin yarılışını anlatan bir sure, kalbe bir rahatlık, göğüse bir açıklık veren bir sure. Şimdi sıra İnşirah suresinde. İnşirah suresi 8 ayetten oluşuyor. Mekke'de inen ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi merkezde kabul etmiş ve ona yönelik ifadeler taşıyan ama Allah yolunda yürümek isteyen, Allah yolunda Allah'ın dinini insanlara aktarmak için çabalayan, her mümine bir açıklık, bir rahatlık veren bir sure, İnşirah suresi. Benzer kelimeler, benzer bir duayı Musa peygamberin Tur dağında yaptığını biliyoruz. Hani Rabbi işrahli sadri diye, Allah'ım göğsümü aç diye devam eden duası var. Taha suresine bakıla. İşte Musa peygamber nasıl o dua yaptıysa Allahu Teala peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şekilde takviye olsun diye sanki bir moral bölümü indiriyor. Bazen insan durabilir, bazen gayretinde bir kesilme olabilir, bazen sıkıntı yaşayabilir, çevredeki ifadelerden bunalabilir. Zordur bu işi yapmak, insanlarla uğraşmak, insanların arasında insanlara çobanlık etmek, onlara özellikle onların istedikleri şeylerden onları vazgeçirip cennet yoluna doğru onları koşturmak, işte bu zor bir mesele ve insanlar sana düşman kesilir bazen, dost bildiklerin bile. Bu noktada bütün insanlar peygamber de olsalar işte takviyeye, morale ihtiyaçları vardır. Öte yandan hele ki bizler bu işi zaten zor yapabilen, zaten bu noktada böyle ürkek ve korkak olan, cesaretini kaybeden bizler. Çok ilginç. Bu arada bir söz söylemek istiyorum. Mesela bir adres soruluyor bana. Hemen cevap veriyorum eğer biliyorsam o adresi. Abi diyorum şuradan döneceksin, sağ tarafa varacaksın, bakkal var, bakkalda köşeye dönünce işte ha orası falan diye. Çok rahat tarif ediyorum meseleyi. Ya da adam bir problemi oluyor. İşte diyelim araba lastiği nasıl tamir etmesi konusunda bana bir sorusu oluyor. Eğer biliyorsam böyle bir mevzuatı ballandıra ballandıra anlatıyorum. İştahla söylüyorum. Şöyle yapacaksın. Önce arkasından sonra bunu ekleyeceğim falan diye. Fena halde meseleyi izah ediyorum. Ama birileri Kur'an deseler, Kur'an anlat deseler, yani Kur'an anlat demeyi belki beceremediler de ihtiyaçlarını bana bir şekilde beyan etseler sanki dilim tutuluyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Acaba diyorum hangi ayeti konuşsam? Tin mi anlatsak, inşirah mı söylesek, duhadan mı bahsetsem, kıyametten mi bahsetsem? Zaten bir avuç bildiğim sure var. Bu bildiklerimden hangisini anlatsam diye tereddüt ediyorum. Ya da aslında hangisini en iyi bildiğimi de bilemiyorum. Ona ne lazım onu zaten pek kavrayamıyorum. Aslında söyleyivereceksin ayeti. Sen ne bilirsin ona ne lazım? Allah biliyor zaten lazım olanı. Sen Kur'an'la öğüt ver yeterli. Belki bu bitecek. Bunu biliversek, bu cesaret, bu rahatlığı bulsak herkese konuşacağız. Her yerde konuşabileceğiz. Adam dolmuşta giderken hemen yanındakine bir laf atıp konuşmaya geçebiliyor. Ya da kadınlar ellerine örgü almışken hem böyle konuşuyorlar, meselelerini izah ediyorlar, hem de problemlerini çözerken ellerindeki örgüyü de devam ettirebiliyorlar. Böyle yetenekliyiz aslında. Bir anda birkaç iş yapabiliyoruz. Bir anda bu dünyevi meselelerde birbirimize yardıma koşabiliyoruz. Ya da yardıma ihtiyacı olduğu anda insanları fark edip hemen bir şeyler söyleyebiliyoruz. Hatta adam senden bir şey istemese de gönüllü böyle şöyle yap böyle yap diye adamı canı sıkacak kadar tavsiyelerde bulunuyoruz. Ama mesele İslam olunca, mesele Kur'an olunca her gün girdiğim kapıya, her gün bir şeyler aldığım insanlara bile bir şey söyleyemez oluyorum. Her gün ekmek aldığım bakkal, evet can atıyorum belki bir şeyler söylesem şuna falan diye, ama bir türlü nereden başlayacağımı bilemiyor ya da başlamanın gerekliliğini tam bir türlü kavrasam herhalde zaten hiç durmayacağım. Öyleyse müminler, mesele bu mikrofonda benim konuşmam da değil. Bu belki şu anda bir imkandır ve ben konuşuyorum, bir şeyler söylüyorum, size hatırlatmalarda bulunuyorum. Ama esas olan hepimiz her zaman her yerde Rabbimizin nimetlerini anlatacağız. İşte o zaman Allahu Teala sıkıldığımız yerde, daraldığımız yerde, durduğumuz yerde bize moral veriyor. Devam diyor. Devam. Elem neşrah leke sadrak. Ve vada'na anke vizrak. Ellezî enkaza zahrak. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Rabbimiz bu ayetlerde gerçekten insanın kalbini şöyle rahatlatan ifadelerde bulunuyor. Biz senin göğsünü açmadık mı? Ve senin sırtını çatırdatan yükü senin sırtından almadık mı? Adını yüce tutmadık mı? Yükseltmedik mi şerefini, şanını? Öyleyse her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır. Yapacağın şey şu, boş kaldığında, bir ibadetten boşaldığında, bir kulluk bölümünden vazgeçtiğinde ya da hemen her an bir boşluk bulduğunda yöneliverir Rabbine. Hemen yönel Rabbine ve rağbetin de Allah'a olsun. Bağlanışın Allah'a olsun. Rabbine rağbet et, ona yalvar, ona dön. Arka arkaya gelen ayetler bize bunu söylüyor. Kalbimizin açılışı, yüreğimizin yarılışını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi düşündüğümüzde rivayetlerden anlayabildiğimiz, Peygamber Efendimiz biliyorsunuz bir küçükken süt annenin yanındayken kalbinin yarıldığından bahsedilir ve o kalbinin temizlendiği anlatılır. Bir de Miraç'ta aynı operasyonu geçirdiği söylenir. Böyle anlamak mümkün. Bir de sadece bunu sembol olarak kavrar isek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi aynı ve duhada söylendiği gibi hani ve vecedeke dallen feheda demişti ya Allahu Teala, sen yol iz bilmezken Allah sana öğretti. İşte Allah senin kalbini açmadı mı? Sıkıntı içerisindeydin. Nereye gideceğini bilmiyordun. Kalbin daralıyor. Şehir seni boğuyor. Sırtındaki yük çatır çatır ediyordu. İnsanlar kötü iken, insanlar perişan iken senin için daralıyor. Ne yapacağını da bilemiyordun. Hani bir doktor düşünelim. Sorumluluk sahibi bir doktor olsun. Gerçekten hastalığı karşısında acı çeken bir adam olsun. Sanki onlar gibi acı çeksin. Çözüm üretmek için çabalayıp dursun. Bir reçete sunabilmek için elden geleni yapsın. Ama baksın, kitapları karıştırsın, bütün insanlara, bütün doktorlara sorsun, bütün şifa odaklarını karıştırsın ve fakat hastasına şifa bulamazsın. Nasıl dert çeker, nasıl sıkıntısı vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına geldiği dönemde, işte o sıralarda şehrin insanlarının, Mekke insanlarının problem içerisinde olduğunu, dert içerisinde olduğunu, hastalık üzere olduklarını biliyor, yanlışta olduklarını biliyor ve fakat ne yapacağını, ne diyeceğini, nasıl çağıracağını, nereye çağıracağını, çözümün ne olacağını bilmiyordu. Belki böylesi bir yük, belki böylesi bir sıkıntı onun sırtındaydı ve çatır çatır ediyordu. Hayatın bu şekilde yaşanılması olması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzüyor, kalbi daralıyor, yüreği paramparça olmuş bir ip içimde ve sırtındaki yük onun artık çekemeyeceği bir boyuta geldiğinde Allah-u Teala ona Kur'an'ı indirdi ve kalbini rahatlattı, yönünü belirtti, sırtındaki yükü aldı. Ve bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı yüklendiğinde dünyanın yükü üzerinden kalktı. Nasıl ama bu cümle? Herhalde bize gereken cümle de bu olsa gerek. Kur'an'ı yüklendi Peygamberimiz ve dünyanın yükü ondan alındı. Tersi de oluyor mu acaba? Kim ki Kur'an yükünü bıraktı, Kur'an'ı yüklenmekten vazgeçti, İslami sorumluluğu kenara koydu, Allah ona mutlaka başka yükler verir. Hani bir laf var ya, işte tabiat, evren boşluk kabul etmez. İşte bir şeyi terk ettin mutlaka oraya başka bir şey dolar. Sürahinin içerisinde su varsa var. Suyu boşaltırsan hava dolar. Mutlaka bu böyledir. Bir şeyin yerini mutlaka doldurur derler ya. İşte böyle gibi galiba. Eğer Kur'an'ın sorumluluğuna evet dersek Allah-u Teala dünyanın acısını, kederini, sıkıntısını bizden alıyor. Yok, Kur'an'ın sorumluluğunu terk edersek tam tersi oluyor. Üzerimize başka sıkıntılar biniyor. Ve öyle ki sırtımız çatır diyor artık. Yüreğimiz eğer Allah yolunda çatırdamazsa, yüreğimizde sıkıntı olmazsa sırtımız çatırlıyor, belimiz bükülüyor, acı içinde kıvranıyoruz ve sonuçta işte perişan bir hayat, mahvolmuş bir ömür. Böylesi bir hayattan seni kurtarmadı mı Allah? Senin sadrına, yani göğsünün tam ortasındaki kalbe Allah-u Teala şifa vermedi mi? Açıklık vermedi mi? Yol göstermedi mi? O zaman biz de Musa'nın duasını yapalım. Rabbi şrahli sadri. Allah'ım göğsümüzü aç. Bize açıklık nasip et. Şu kitabı daha iyi anlayan, sorumluluklarını daha iyi kavrayan, Müslüman olma isteği çoğalmış, imanına kararlılığı artmış müminler olabilmemizi nasip et Allah'ım diye dualar edelim. Rabbimiz gerçekten bize bunları verecektir. Nitekim Allah-u Teala soruyor, söylüyor, hatırlatıyor. Aynı yukarıdaki Duha suresinde söylediği gibi. Senin sırtında böyle bir yük vardı. Evet, Allah aldı. Ve artı sen Mekke'de bilinmeyen bir adamdın. Abdülmuttalib'in yetimiydin. Evet, sadece böyle birisiydin. Ama Allah senin adını yüceltmedi mi? Senin sözün her tarafta geçer olmadı mı? İnsanlar Muhammed diye konuşmadılar mı sallallahu aleyhi ve sellem seni her yerde? İşte adını yücelttik senin. Bugün için düşündüğümüzde bu daha da genel oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adı yerkürenin her tarafında söyleniyor. İnsanlar onun adını duyduğunda gözleri yaşarıyor. Onu seviyorlar, onun için ona ağlıyorlar, onunla olmak istiyorlar. Evet, yüreklerinde bu istek oluşuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adı böyle yücelmedi mi? Ya bu ayet bana ne ifade eder? Bu ayet bana ne söyler? Öyle, benim de adım yücelmedi mi? Ben de beş para etmez bir hayat yaşar iken Kur'an'la beraber olduğum zaman Allah beni daha onurlu hale getirmiyor mu? Daha saygın bir kişilik haline getirmiyor mu? İnsanlar saygınlığı, onurlu yaşamı, sözü dinlenir olmayı ya bir takım böyle lakaplar, ön takıllarda arıyorlar, makam, mevki, para, pul, eşyada arıyorlar, başka şeyler buluyorlar, izzet ve şerefi başka yerlerde arıyorlar, yanlış ediyorlar. Kur'an'la beraber olan bir mümindir, şerefli olan, üstün olan, adı sanı anılır olan. Bakın, neden Hazreti Ömer'i konuşuyoruz? Çünkü Ömer Kur'an'la şereflendi. Değilse, imanı tercih etmiş olmasaydı, işte sağda solda bir yerde mahvolup ölmüş gitmiş bir kılıç darbesi altında can vermiş gidecekti. Ama bugün hala biz Ömer diyoruz. Hazreti Ömer'den bahsediyoruz. İşte sevgili dinleyenler, Allah-u Teala adımızı yüceltti, yükseltti. Öyleyse mutlaka zorluk olacak bu yolda. Böyle bedavadan bir cennete gidiş söz konusu olamaz. Bu yol mutlaka zorlukların yoludur. Çünkü dünyada yaşamanın her bir bölümünde zorluk vardır. Hani Leyl'de de söylediydi ya Rabbimiz bize. Mutlaka bir zorluk var. Günah işlemek de zor. İçki içmek de zor. Kumar oynamak da zor. Hırsızlığın da zorlukları var katlanması gereken. Kötülüğün de zorluğu var. İyiliğin de belki. Ama Allah her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğunu söylüyor. Mutlaka kolaylaştıracak bize bu imanı, bu yaşantıyı. Bunu da vaat etmişti zaten. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Mümin kolay yanını görecek, kolaylaştıracak işi ve devam edecek. O zaman فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ. Boş kaldığında, yani boş zamanlarınızı neyle değerlendiriyorsunuz? İşte şunu şunu yaparım, pul biriktiririm, bazen de Kur'an okurum, şarkı dinlemeyi de severim gibi değil. Ama Kur'an'la beraberlik benim bütün hayatım olacak. Ve namazdan boş kaldığımda Kur'an, Kur'an'dan boş kaldığımda onun anlatımı, ondan boş kaldığımda belki sadaka vermek, iyilik yapmak, hep böyle devam eden, iş yaparken de, çalışırken de, çoluğumun çocuğumun nafakasını kazanırken de, ya da bir hastayı ziyaret ederken de, ya da bir müminle şakalaşırken de, hep iman bölümünde olduğumu, hep Kur'an hayatı yaşadığımı, karımla birlikte olurken, çocuğumun saçını okşarken ya da tırnağını keserken, tüm bu işleri yaparken hep Allah'la birlikte olduğumu, hep İslam'ın istediği bir hayat yaşadığımın bilincinde olarak yaparsam, yani Allah dedi diye yaparsam, işte bu olacak. Fansab, Allah'a bağlan, Allah'tan al direktifleri, hayatının yönünü, yöntemini Allah'tan öğren. Ve ila rabbike fargab. Rağbetin Allah'a olsun, isteğin Allah'a olsun, yönelişin Allah'a olsun. Dön yönünü ona. Bırak başka yönleri. Bırak başkalarını memnun etmeyi. Başkalarının yüzünü güldürmek derdine taşıma. Allah memnun olsun senden. O yetmez mi? Elbette yeter. Ama vakit dar. Ömür bitiyor. Gün geçiyor. Sabahtan hemen ikindinin olması çok kolay. Kuşluğun ikindiye dönüşü çok basit. Ve her gün oluyor bu. Dün olmuştu, bugün de olacak. Kuşluk vakti gelir, evet, ama akşam da gelir. İkindi gelir. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Rabbimiz İnşirah suresinden sonra hayatı güzel değerlendirmeyi bize emrettikten sonra ona bağlanıp, ona yalvarıp, ona dönmeyi, onun isteklerini hep taşımayı bize söyledikten, emrettikten sonra dedi ki, vel asr, asra yemin olsun, çağa yemin olsun, zamana yemin olsun, zamanın özellikle çabucak geçen ikindisine, ikindi vaktine yemin olsun. İnsanlar kayıp içerisindedirler, ziyan içerisindedirler, insanlar hüsrandadırlar, bilemediler, yaşayamadılar. Allahsız geçen her dakika, imansız yaşanan her bir bölüm mutlaka berbattır, işi yaramazdır, kaybedilmiştir, kârsızdır, hüsran içerisindedir ve insanlar kaybettiler. İnsanlar Allahsızca yaşadıkça, kitapsızca yaşadıkça, peygambersizce yaşadıkça kaybettiler. Onu anlamadan, onu düşünmeden, ona yönelmeden, evet hep kayıp içerisindeler. Bir ikindi vakti, hani gün akşama erdiğinde, daha biraz daha var diye düşünürken insan bir anda bitiverir ya şöyle, güneşin ışıkları varken şurada az sonra yok oluverir ve kayboluverir ya gece geliverir, sokuluverir hemen yanı başımızda, artık imkanlar bitmiştir. Bir daha olmaz. Satacağı şeyler satamaz hale gelir. Dükkanlar kepenklerini bir bir kapatır. Caddenin ışıkları yanar ve artık akşamdır başlayan, gecenin işi değişik olacaktır. Ölüm de böyle sokulur adamın yanına. İkindi vakti gibi gelir. Belli belirsiz, daha vakit varmışçasına durdurur bizi. Ve böyle bir moralle azıcık daha deriz. Ama artık yoktu, yapacağımız bir şey kalmamıştır. Yakalanmışızdır. Bitiş vakti gelmiştir. Az sonra düdük çalacak ve ölüm gelecektir. Vel asr, ikindiye and olsun. Zamanın bu dilimine, bu son anına, son dakikalara and olsun ki insanlar kaybettiler. Ömrün bereketli vakitlerini yaşamadılar. Ömrün önemli vakitlerini boşa geçirdiler. Hayat hep bir lagalugayla geçti, boş şeylerle geçti, oyun eğlenceyle geçti ve şimdi ne yapılır acaba? Belki yapılacak şey şudur, illellezine amenu. Evet, odur yapılacak şey öyleyse. İman edenler kurtulmuşlardır. İman edenler vaktilerinin değerini bilmişler ve izâ salâte fansab emrinin gereğince hemen Rablerine rağbet etmiş, ona bağlanmışlar. Boş vakitlerini hemen Allah'ın istedikleri şekilde doldurmuşlar. Dolu vakitlerinde, boş vakitlerinde, bütün vakitlerinde Allah'a ayarlamışlar. Zaman Allah'ın eline vermişler. Allah'ım zaman senindir. Ben bunu kanıtlamak için işte namazımı kılıyorum. İşte sana kulluk yapıyorum. Tüm zamanların Rabbi sensin. Bütün günüm sana aittir. Her şeyimle sana kulum ben demişler. İman etmişler. İmanlarında Allah'a tam bir güvenle bağlılık göstermişler. Rabbim ne dersen doğrudur demişler. Ve bundan dolayı da belki içini dolduramasalar da, anlamını tam kavrayamasalar da, bütün emirleri yerine getirme çabası içine düşmüşler. Allah'ın yap dediklerini hemen yapmış. Allah'ın yapma dediklerini hemen yapmamış. Ve böylece salih amel ile, güzel işlerle, Allah'la barışık, insanlarla barışık, kendileriyle barışık bir hayatın adamı olmuşlar. Kur'an'ın emrettiği eylemlere evet kucak açmışlar, gönül açmışlar. O hareketlerle kendilerine bir bakıma tavır kazandırmışlar, karakter biçmişler, kişilik oluşturmuşlar, salih amel işlemişler. Ve bununla da kalmamış. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ emrinde olduğu gibi, Rabbin nimetini anlat emrinde olduğu gibi, onlar hakkı da tavsiye etmişler birbirlerine. Hakkı vasiyet etmişler. Birbirlerine bunu bırakmışlar. Bunu birbirlerine söylemişler. Gerçek bu demişler. Hakikat, Kur'an ayetlerini, Kur'an'ın gerçekliğini, hayatın gerçeklerini birbirlerine anlatmışlar. Ve bunu yaşayabilmek, bunu uygulayabilmek, bu yolda devam edebilmek için de birbirlerine sabır tavsiye etmişler. Sabredelim demişler. Sabırlaşmışlar. Ve hem kendileri sabretmiş hem de eşleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarıyla, konu komşusuyla, akrabalarıyla, etrafındaki müminlerle sabır göstermişler. Sabırlaşmışlar, sabrı tavsiye etmişler ve böylece devam etmişler, direnmişler, devam etmişler. Müminler iman edeceğiz, salih amel işleyeceğiz ama bunları yaparken de bu doğruları insanlara aktarmak, insanlara ulaştırmak gibi derdimiz olacak. Çünkü mümin güzel yaşadığı şeyi paylaşmak istemez mi? Siz mutlu bir hayat yaşadığınızda veya da bir yerden bir şifa bulduğunuzda, bir iyilik gördüğünüz bir ortamını insanlara tavsiye etmiyor musunuz? Aa diyorsunuz, falan doktor o çok iyi, ona gitsen falan, ya da şu yemek onu yap bak çok hoş oluyor falan diye birbirimize tavsiye etmiyor muyuz? Öyleyse yaşadığımız mutluluk, Kur'an'dan kaynaklanan mutluluk, bunu neden birbirimize söylemeyelim? Bu imanı neden birbirimize aktarmayalım? Namazımızın güzelliğini neden birilerine söylemeyelim? Namazın bize kazandırdığı ya da sadaka vermenin bize kazandırdığı güzellikleri neden birbirimize emretmeyelim? Ve bunu neden sabır haline getirip de birbirimize konuşmayalım? Yap, devam et diyelim. Baba devam et demeli çocuğuna. Anne devam et demeli çocuğuna. Ya da çocuk babasına, anasına bunu söyleyecek gerektiği zaman. Bazen öyle, bazen öyle çünkü. Karı kocasına, koca karısına bunları aktarmalı. Patron işçisine, işçi patrona bunu söylemeli. Yani herkes birbirine hakkı ve sabrı tavsiye etmeli. Mümince duruş için gerekli malzemelerin buralardan kaynaklandığını bilerek birbirimize bunu aktarmalı, bunu söylemeli, bunu tarif etmeli, bunu sormalı, bunu anlatmalı herhalde. İşte böyle yapanlar, onlar zamanın değerini bilirler. Onlar hayatlarını kaybetmemiş, boşa harcamamış olurlar. Aslı Saadet örneğinde olduğu gibi Müslümanlar kazançlı çıkacaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çağının insanları kimisi kaybetti. Ebu Cehil zümresinden olanlar, Ebu Leheb tarafından olanlar kaybettiler. Çünkü onlar zamanın değerini, zamana karışan Allah'ın önemini bilemediler de iman etmediler, kaybettiler. Öte yandan ama müminler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısına uyup zamanı Allah'a bırakan, mekan Allah'ım senin elindedir, ben de sana aitim diyen müminler, işte onlar kazandılar, kazanmaya devam edecekler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.